Ayrım 23.
Adam uzun geceler boyunca orada oturur ve satranç taşlarını oradan oraya götürerek insanlık onurunu yeniden kazanır. Kadın müşterilerini kabul ederken neredeyse rahatlamış hisseder kendini. Bu saatler süresince kadının gözünde ölüdür adam. Adama işkence etmekten vazgeçmesi için işlerin bu noktaya gelmesi gerekir. Ama o anda bile kadın isteksizce dinler adam çünkü yeniden ortaya çıkıp içki içmeye başlamasından sakınır. Kadın leş gibi içki kokar, sigara içer. Kapıyı ardına dek açar ve beceriksiz ayağıyla satranç tahtasını devirir. Bay Fisher'le bir çocuk gibi ağlar. Çünkü kitabının en ilginç yerine gelmiştir az önce. Döşemenin dört bir yanına dağılmış olan harfleri toplar. Kadın onun ağladığını görüp de sevinmesin diye başını öte yana çevirir. Küçük bir kahramandır o. Alem adamdır. Teminat akçesi lafı sık sık dilinin ucuna gelir. Onu yutar. Kadın nasıl olsa anlamayacaktır. Onu çoktan kapı dışarı edecektir ama onun çıkarlarına uygun bir vasiyetname yapmasını beklemektedir. Belki zengin değildir adam ama gene de kadının onu soyma isteği duymasına yetecek kadar bir şeyleri vardır. Bu son özveriyi yapmaya niyeti yoktur. Kendisini savunarak başının üzerindeki çatıyı elinde tutmaktadır. Vasiyetnamesi konusundaki oyunları o çatıya borçlu olduğunu bilmiyordu ama. Kendisine söylenmemeliydi bu. Kalkar kendine bir şey yapardı, taştan yapılmış değildi. O bodur yapısı. Kian bir başka adamın aklının içine böylesine derinlemesine girmiş hissetmemişti kendini daha önce. Kendini Treyze'den kurtarmada başarılı olmuştu. Kadına kendi silahlarıyla saldırmış, ondan akıllı davranmış, kadını eve kapatmıştı. İşte şimdi gene karşısına çıkmış, hem de bu masanın başında oturuyor, gene eski isteklerini yineliyor, eskisi gibi dırdır ediyordu ve bu kez ondaki tek değişiklik buydu, kendisine uygun bir uğraş edinmişti. Ama onun yıkıcı etkinliği kendisine yönelik değildi. Onu pek umursamıyordu kadın. Tüm dikkati karşısında oturan ve doğanın bir sözcük yanlışı yapıp kötürüm olarak nitelediği adama yöneltilmişti. Adama yardım etmeliydi, ona saygı duyuyordu. Bay Fisher'le öylesine ince duygulu bir adam olmasaydı çıkarır doğrudan para verirdi. Kuşkusuz işine yarardı para. Ama tıpkı kendi duygularını incitmemeye özen gösterdiği gibi onun duygularını hiçbir biçimde incitmemek istiyordu. Belki de konuşmayı Treyze'nin bir kadın utanmazlığıyla kestiği noktaya döndürebilirdi. Hala içi tıklım tıklım değerli kağıt paralarla dolu olan cüzdanını çıkardı. Cüzdanı elinde alışa geldiğinden daha uzun süre tutarak bütün paraları çıkardı ve bir bir saymaya başladı. Bunu yapmasındaki amaç Bay Fisher'liği kendisine az sonra yapılacak önerinin onun için hiç de büyük bir özveri olmadığına inandırmaktı. 30. 100 şilinlik banknota geldiğinde gözlerini aşağı indirerek küçüğe baktı. Kieran'ın yapmak yürekliliğini göstereceği öneri karşısında tepki göstermeyecek denli yumuşamıştı belki de. Çünkü para saymayı kimse verdi. Fisher'le pısmış bir hırsız gibi gizli bakışlarla sağına soluna bakınıyordu. Gözlerini kondurmadığı tek kişi parasını sayan Kieran'dı. Duygularının inceliği ve pis servete karşı beslediği tiksinti nedeniyle böyle davranıyordu kuşkusuz. Kian cesaretini yitirmedi. Saymasını sürdürdü. Ancak şimdi yüksek sesle, duyulur biçimde sayıyordu. Küçük adamın kulaklarını neden incittiğini fark ettiğinden, para saymada ısrar ettiği için ondan gizlice özür diledi. Cüce sandalyesinde sabırsız hareketlerle kıpırdanıyordu. Bu duygulu yaratık hiç değilse bir kulağını tıklayabilmek amacıyla başını masaya yatırdı, sonra karısının göğüslerini sağa sola iteledi. Bunu da neden yapıyordu sanki? Göğüslerin yayıldığı alanı genişletiyordu. Zaten yeterince genişti. Kiye'nin görüş alanını kapatıyordu cüce. Kadın cücenin istediğini yapmasına göz yumdu. Şimdi sesi kesilmişti. Kuşkusuz paranın kendi cebine gireceğini sanıyordu. Ama burada yanılıyordu işte. Treyze'ye kuruş verilmeyecekti. Kiye'n 45'e geldiğinde küçüğün sancılara dayanılmaz hale gelmişti. Yakaran bir sesle fısıldadı. Şşşt, şşşt. Kiel sesini alçalttı. Söz konusu armağanı ona vermemeli miydi yoksa? Yok yok. Cüce parayı aldığına daha sonra sevinecekti gene de. Belki de alıp başını kaçacak bu Treyze'den kurtulacaktı. 53 sayısına geldiğinde Fisher'le karısının suratını avuçladı ve bir çılgın gibi kakladı. Konuşmadan duramaz mısınız be? Ne istiyorsun sersem orospu? Sen satrançtan ne anlarsın? Şimdi seni satrançlarım. Çiğ çiğ yerim seni toz ol. Kiye'nin ağzından yeni bir sayı çıktıkça değişik bir sövgü savuruyordu. Kadın büyülenmiş gibi duruyordu. Kalkacakmış gibi yaptı. Bu Kiye'nin hiç işine gelmiyordu. Ufaklığa armağanını verirken orada olması gerekiyordu. Kendisine bir şey verilmediğini öfkelenmeliydi kadın. Yoksa kocası işin tadını çıkaramazdı. Salt para cüce için büyük anlam taşımıyordu. Kadın gitmeden vermeliydi ona parayı Kiye'n. Sıfırlı bir sayıya varmayı bekliyordu. 60'a geldi ve saymayı bıraktı. Ayağa kalktı, bir yüzük çekti. Bir çekişte birkaç yüzük almayı yeğlerdi ama cücenin duygularını incitmemek için ne çok büyük bir para vermeliydi ne de çok az. Önerisinin ciddiliğini vurgulamak için uzun boyu ve tüm suskunluğuyla bir süre öyle durdu. Sonra konuştu. Yaşamının en resmi sözcükleriydi bunlar. Saygıdeğer Bay Fişerli, size iletmek durumunda olduğum bir ricayı daha fazla içimde tutmak olanaksız hale gelmiş bulunmaktadır. İfade buyurduğunuz üzere teminat akdenize bir katkı olarak derin saygımın bir belirtisi olan bu armağanı kabul etmek onurunu bana bağışlamanızı rica ediyorum. Küçük ahbap teşekkür ederim yerine şşt senin dediğin olsun dedi ve karısını azarlamayı sürdürdü. Şaşkınlıktan ne yapacağını bilmiyor olsa gerekti. Cücenin korkunç sözleri ve bakışları kadını neredeyse masasının altına sindirmişti. Kendisine uzatılan paraya karşı öylesine umursamaz bir durumdaydı ki bakmadı bile. Kiyeni gücendirmemek için kolunu uzatıp parayı avucuna almakla yetindi. Tek bir yüzük yerine destenin tümünü kapmıştı. Ama heyecandan bunun farkına bile varmadı. Kiyen az daha gülümsüyordu. Cüce düpedüz alçak gönüllü olduğundan dünyanın en obur hırsızı gibi davranıyordu. İşin farkına varırsa müthiş utanacaktı. Kiyen bunu engel olmak için adamın elindeki desteği aldı, tek yüzlüğü verdi. Cücenin parmakları sert ve duyguluydu. Kuşkusuz sahiplerinin isteğine karşın destenin çevresine kenetlenmişlerdi. Kiyan onları paralardan birer birer ayırırken bile bir şey hissetmediler. Bununla birlikte geri kalan bir tek yüzüğün üzerine gene farkında olmadan kapandılar. Satranç oynamak ellerini sertleştirmiş olacak diye düşündü Kiyan. Bay Fisher'le satranç taşlarını sımsıkı tutmaya alışmış, onu ayakta tutan tek şey bu taşlar çünkü. Bu arada yerine oturmuştu Kiyan. Bağışta bulunmak onu mutlu etmişti. Yara beri içinde olan Treyze de alev alev bir suratla kalktı, kesin bir tavırla masadan ayrıldı. Giderse gitsindi. Kiyen'in artık ona gereksinmesi yoktu. Kadın ondan bir şey koparamayacağını anlamıştı. Karısı üzerinde egemenlik kurmada kocasına yardım etmek Kiyen'in göreviydi ve bunda başarıya ulaşmıştı. Bu mutlu duyguların kargaşası içinde çevresinde neler olup bittiğini anlamadı Kiyen. Birden omuzuna sert bir yumruk indiğini duydu. Bu onun zıplamasına ve sağına soluna bakınmasına yol açtı. Omuzunda koskocaman bir el yayılıydı. Bir ses şunları gümbürdüyordu. Yok mu? En azından 12 kişi toplanmıştı çevresine. Ne zaman gelmişti bunlar buraya? Daha önce hiç farkına varmamıştı. Yumruklar masanın üzerine yığılmıştı. Daha başkaları da gelmekteydi. Arkada ayakta duranlar, önde oturmakta olanların omuzlarının üzerinden eğilmişlerdi. Bir kız sesinin ağlamaklı sözcükleri duyuluyordu. Durun bir dakika, hiçbir şey göremiyorum. Bir başka sesse çatlak çatlak, Ferdi, senin motosiklet cüzdanda diye bağırıyordu. Biri çantayı aldı, açıp havada salladı. İçinde bir şey olmadığını görünce düş kırıklığı içinde inledi. Kağıdım batsın. Artık salonda insandan başka hiçbir şey görülmüyordu. Fişer'le gaklıyordu boyuna. Onu dinleyen yoktu. Karısı gene gelmişti. O da ciyak ciyak bağırıyordu. Ondan da şişman bir kadın sağa sola dirsek vuruyor, bağıra bağıra adamların arasından kendine yol bulmaya çalışıyordu. Ben de bir şey kapacağım. Kiyen'in barın ardında gördüğü paçavralarla örtülüydü kadın. Yıldızlar sallanıyordu. Sandalyeler yerle bir olmaktaydı. Meleksi bir sesin sevinçten ağladığı duyuldu. Kiyen olan biteni anladığı anda kendi çantasının kafasına oturtulduğunu duydu. O andan sonra ne bir şey gördü ne de işitti. Ancak cepleri giysilerinin tüm dikiş yerleriyle deliklerine varıncaya dek her yeri çeşitli biçim ve ağırlıkta eller tarafından aranırken yerde yatmakta olduğunu hissetti. Baştan ayağa titredi. Kendisine ne olacağını aldırıyor değildi. Başı için tasalanıyordu. Kitaplarını sağa sola fırlatabilirdi bu adamlar. Canını verecek, kitaplarını ihanet etmeyecekti. Kitapları istiyoruz diye haykıracaklar. Kitapların nerede? Ama onların yerini söylemeyecek. Hayır, hayır. Asla, asla söylemeyecek. Bir kurban o, şehit olacak. Kitapları uğruna ölüyor işte. Dudakları kımıldıyor, kararından dönmeme konusunda ne denli güçlü olduğunu söylemek istiyorlar ama yüksek sesle konuşmak cesaretini gösteremiyor, yalnızca konuşuyormuş gibi hareket ediyorlar. Ama ona sormak kimsenin aklına gelmiyor. Kendi başlarına bulmak istiyorlar. Birkaç kez döşemenin üzerinde itirdi kakıldı. Bir anadan doğma soymadıkları kaldı. Ne yöne doğru evirip çevirirlerse çevirsinler hiçbir şey bulamıyorlar. Birden yalnız olduğunu görüyor Kiyen. Bütün eller ortadan yok olmuş. Gizli bir şey yapıyormuş gibi sakına sakına başına dokunuyor. Bir sonraki saldırıya karşı bir koruma olmak üzere elini orada bırakıyor. İkinci el onu izliyor. Ellerini başından çekmeden ayağa kalkmaya çabalıyor. Düşmanları savunmasız kitaplara saldırmak için bu anı beklemekteler. Dikkatli ol. Aman dikkat. Başarıyor. Şansı yaver gitti. Şimdi ayakta duruyor. Bu yaratıklar da nerede? İyisi mi hiç sağa sola bakınmamalı. Birinin dikkatini çekebilir. Odanın sağ öbür ucuna dönen ürkek ve ölçülü bakışları, bıçak ve yumruklarla birbirlerine saldıran bir insanlar yığın üzerinde durdu şimdi. Şimdi onların yabanıl çığlıklarını duyuyor. Kian onları anlayamaz. Anlasaydı onlar da onu anlarlardı belki. Uzun bacaklarını yere dikerek parmaklarının ucuna basa basa dışarı çıkıyor. Biri sırtına yapıştı ansızın. Koşarken bile sağına soluna bakmıyor korkusundan. Ellerini tüm gücüyle başına bastırıyor, soluğunu tutuyor, arkasına dönüyor. Kapı yerine geçen perdelerden başka bir şey yok görünürdü. Sokağa çıktığı da derin bir soluk alıyor. Yazık ki o kapıları kapayamaz. Kitaplığı kurtarılmış durumda. Birkaç kapı ötede cüce onu beklemekti. Çantasını geri verdi. Kağıt içinde dedi. Size ne biçim bir adam olduğumu göstereceğim. Kiyan sıkıntısından Fişerle diye bir adamın yeryüzünde var olduğunu unutmuştu. Cücenin bağlılığının bu inanılmaz kanıtı karşısında büsbütün şaşırdı. Kağıt daha diye sevindi. Size nasıl teşekkür edebilirim? Cüce yanılmamıştı. Kiyan'ı sevindireceğini bilmişti. O bir şey değil dedi küçük ahbap. Şimdi lütfen benimle şuraya girer misiniz? Kiyan söyleneni yaptı. Çok duygulanmıştı. Küçük adamı kucaklayacaktı neredeyse. Gelen geçenin gözünden ırak bir sahanlığa girer girmez, ödül nedir bilir misiniz diye sordu cüce. Herhalde bilirsiniz. %10. Orada, içeride. Kadınlar da, erkekler de birbirlerini öldürüyorlar. Ben bunu kaptım. Bir yerinden Kiyan'ın cüzdanını çıkardı ve törenli bir sunuşla ona verdi. Aptal değilim ben. Onların kellesini kurtarmak için deliğe girecek değilim. En değerli varlıkları tehlikede olduğu için parayı da unutmuştu Kiyan. Cücenin gösterdiği bu doğruluk karşısında sesli sesli güldü. Daha çok Fişerlerin hareketi hoşuna gittiğinden cüzdanı aldı ve size nasıl teşekkür edebilirim? Size nasıl teşekkür edebilirim dedi gene. Cüce %10 diye yanıtladı onu. Kiyan para destesinin elini daldırdı ve büyük bir kısmını Fişerli'ye uzattı. Siz önce sayın bakalım diye haykırdı cüce. Dostluk başka, alışveriş başka. Gün gelir sizi soyduğumu söylersiniz, hiç belli olmaz. Kiyan'a göre hava hoştu, sayabilirdi. Daha önce kaç para olduğu konusunda bir fikri var mıydı? Oysa Fişerli paranın bir kısmını bir yana ayırmıştı bile ve kaç tane yüzük olduğunu kesinlikle biliyordu. Kiyan'a say derken yalnızca ödül parasını kastetmişti. Ama Kiyan onu mutlu etmek için hepsini dikkatlice saydı. Bugün ikinci kez 60 sayısına vardığında Fişerle kendisini deliye tıkılmış gördü. Birden kaçmaya davrandı. Böyle bir olasılığı önceden hesapladığından ödülünü daha önce ayırmıştı. Ama son bir kez daha denemeye çabaladı. İşte hepsi yerli yerinde dedi. Artık para saymak zorunda olmadığına sevinen Kiyan elbette dedi. Şimdi ödülü say. Alacak verecek kalmasın. Kiyan yeniden saymaya başladı. 9'a kadar saydı. Ona kalsa sonsuza dek sayabilirdi. Dur, %10 diye haykırdı Fişerli. Orada tam tamına kaç para olduğunu biliyordu. Kiyan'ı beklerken bir çırpıda cüzdanın altından girip üstünden çıkmıştı. Alıp vermişleri tamamlandığında Kiyan'ı elini uzattı. Üzgülü gözlerini kaldırarak ona baktı ve şunları söyledi. Sizin için neler yaptığımı bilmenizi isterim. Benim için cennetin yıldızları bitmiştir. Bir daha oraya ayak basabileceğimi sanmıyorsunuz değil mi? Bu parayı benim üzerimde bulurlarsa canımı çıkarırlar, öldürürler beni. Çünkü Fişerle parayı nereden bulur? Ve ben onlara nasıl anlatırım nereden bulduğumu? Kitap işi çeviren baydan aldığımı söylersen beni ayakları altında ezer, ben orada yatıp dururken ceplerimi boşaltırlar. Hiçbir şey söylemezsem öldürmeden parayı alırlar. İşte görüyorsunuz ya, Fişerle yaşarsa yaşamasının hiçbir amacı kalmayacak. Ölürse ölmüş olacak. Dost olmanın sonu budur işte. Şu anda bile kendisine bir bahşiş verilmesini bekliyordu. Kiyan bu kişinin yaşamı boyunca bulduğu bu ilk değerli nesnenin daha iyi ve daha onurlu bir varlık haline gelmesinde yardımcı olmak durumunda hissetti kendini. Bir ticaret adamı değil, bilim adamı ve bir kitaplık sahibiyim dedi ve cücenin önünde alçak gönüllü bir tavırla eğildi. Benim hizmetime girebilirsiniz, size bakarım. Baba gibi diye tamamladı küçük ahbap. Tam da düşündüğüm gibi. İyi, hadi gidelim öyleyse. Gözü pek adımlarla kollarını sallaya sallaya yürümeye başladı. Kiyan ağır adımlarla onu izledi. Yeni çömezine verecek iş arıyordu kafasında. Bir dost kendisine yardım edildiğinden kuşkulanmamalıydı hiçbir zaman. Akşamları kitapları indirip yerleştirmesine yardım edebilirdi cüce. Kambur. Fişerli yeni işine başladıktan birkaç saat sonra efendisinin istek ve özellikleri konusunda tümüyle aydınlanmış bulunuyordu. Bir gecelik odalarını kiralarken otel kapıcısına dostum ve uğraştaşım diye tanıtılmıştı. Neyse ki kapıcı o otelde daha önce bir gece geçirmiş olan açık elli kitaplık sahibini tanıdı. Yoksa beyefendi de uğraştaşı da kapı dışarı edileceklerdi. Fischer'lik yerin otel fişine ne yazdığını görebilmek için canını dişine taktı. Burnunu bu işlere sokmayı beceremeyecek denli küçüktü. Asıl korkusu otelcinin hazır ettiği ikinci fişten kaynaklanıyordu. Ne var ki bir yaşam boyu göstermediği inceliğin acısını tek bir gecede çıkaran Kien, küçüğün yazmayı ne denli güç bulacağını hesaba katmış ve onu kendi fişinde refakathanesine yazmıştı. İkinci fişi buna gerek yok sözcükleriyle otelciye uzatmıştı. Böylece Fischer'liği yalnızca yazma zorluğundan değil, ona göre daha da önemlisi aşağılayıcı bir konum olan uşak nitelemesinden de kurtarmış oluyordu. Yukarıya odalarına çıkar çıkmaz Kien paket kağıdını çıkarttı, düzlemeye başladı. İyice buruşmuş gerçi dedi ama başka kağıdımız yok. Fischer'le kendisinin kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu kanıtlama fırsatını değerlendirdi ve efendisinin düzeltilmiş gözüyle baktığı kağıtları birer birer yeniden düzeltti. Suç bende dedi. Kağıdı öyle vurmayacaktım. Başarısının tek kaynağı parmaklarının gıpta edilesi bir çeviklik içinde hareket etmesiydi. Bundan sonra iki odanın döşemesine de kağıt yayıldı. Fischer'le bir yandan bir yana zıplıyor, dümdüz uzanıyor, garip yerden bitme kambur sırtlı bir sürüngendi bu, bir köşeden ötekini emekliyordu. Şimdi hepsini dümdüz deriz, çabuk biter diyordu soluk soluğa. Kien gülümsedi. Ne karşısında birinin böyle köpekleşmesine ne de kambura alışık değildi ve cücenin kendisine göstermekte olduğu o kişisel saygıdan hoşlanmaktaydı. Ancak az sonra yapılacak açıklamanın cüce üzerinde yapacağı etki konusunda ne de olsa kaygı duyuyordu. Aşağı yukarı kendi yaşında ve yıllar boyu sürgünde kitapsız yaşamış olan adamcağızın zekasını olduğundan fazla görmüştü belki. Kendisine ayrılan görevi yanlış anlamış olabilirdi pekala. Onların bütün gün güvenlik içinde nerede korunduğunu kavramadan önce şu soruyu soracaktı belki de. Kitaplar nerede? En iyisi yerde biraz daha emeklemesine ses çıkarmamalıydı. Bu arada Kien'in aklına herkesçe bilinen açıklayıcı bir benzetme gelir de bu eğitimsiz beyni aydınlatabilirdi belki. Cücenin parmaklarının hareketi bile rahatsız ediyordu onu. Durmadan işliyordu parmaklar. Kağıdın yüzeyinin bittiği noktadan çok ilerilere dek sürdürüyorlardı düzeltme işini. Açtılar. Aç parmaklar yiyecek isterdi. Kien'in hiç kimseye ama hiç kimseye dokundurtmamaya kesin kararlı olduğu kitaplar isterlerdi belki. Bir de adamcığın öğrenme açlığıyla karşı karşıya gelme olasılığından korkuyordu. Kendine göre haklı bir neden bulur, kitaplarını öylece bırakması isteğini dile getirebilirdi cüce. Kendisini nasıl savunacaktı? Akıllıların yapmaktan korktuğu işleri aptallar saldırırdı. İşte aptal karşısında durmuş tamam diyordu bile. Kien boş bulundu. Şimdi kitap paketlerini açmama yardım eder misiniz dedi. Bu gözü pekliğine kendi de şaşırdı. Hoş karşılamayacağı soruların sorulmasına meydan vermemek üzere hemen kafasından bir paket aldı ve adamcağa uzattı. Öteki uzun kollarıyla güzelce aldı paketi ve dedi ki ay ne çok nereye koyayım bunları? Çok mu diye bağırdık yani öfkeyle. Bu daha ne ki? Anlıyorum. Tümünün %10'u kadar bu. Bir yıl daha yanınızda kalmamı mı istiyorsunuz? Bu kadar kitabı taşımaya çok fazla dayanamam. Nereye koyacağım bunları? Kağıdın üzerine. Şu köşeden başlayın da sonra ayağımız takılıp üzerlerine düşmeyelim. Fischer'le dikkatlice köşeye gitti. Yükünü tehlikeye koyacak herhangi bir şiddetli hareketten sakındı. Köşeye geldiğinde diz çöktü, paketi özenle yere koydu ve düzensizlik gözleri rahatsız etmesin diye yanlarını düzledi. Kien onu izledi. İkinci paketi ona doğru uzatıyordu. Bu küçük adama güvenmiyordu. Nedense bu cüce kendisiyle alay ediyormuş gibi geliyordu ona. Fischer'lerin ellerinde hiç çabuk ilerliyordu. Bir paketi bırakıyor birini alıyordu. Çalıştıkça çevikliği artıyordu. Ellerini rahatça sokabilmek için kitap yığınları arasında 5-6 santimlik yer bırakıyordu. Her şeyi hatta sabahleyin yapılacak toplanmayı bile hesaba katıyordu. Her yığını ne çok yüksek ne de alçak olmak üzere belli bir ölçüde tutuyor, yığından yeterince uzaklaşıp burnunun ucunu kitapların üzerine hafifçe değdirerek ölçüyordu. Bu ölçmeyi yaparken kendini işine iyice verdiğinden pek dalgın olmasına karşın her seferinde affedersiniz efendim diyordu. Yığınların burnundan yüksekte olmasına asla göz yummuyordu. Kien ise kuşkuluydu. Ona öyle geliyordu ki yığınlar bu denli alçak tutulursa eldeki yerler dolacak, öteki kitaplara yer kalmayacaktı. Kitaplığın yarısı daha hala kafasında dururken uyumaya hiç niyeti yoktu. Ancak şimdilik bir şey söylemedi ve çömezinin dilediğini yapmasına izin verdi. Ona neredeyse kanı ısınmış sayılırdı. Ay ne çok ünlemesinin içerdiği küçümsemeden dolayı onu bağışlamıştı bile. İki odanın yerleri tümüyle dolduğundan gözlerini aşağı çevirip küçük adamcağa alaylı bakışlarla bakarak şimdi gerisini nereye koyacaksınız bakalım diyeceği anı düşündükçe seviniyordu. Bir saat sonra Fischer'le kamburu yüzünden büyük bir güçlükle karşılaşmış bulunuyordu. Ne kadar eğilip bükülürse, neden ustaca dönerse dönsün kitaplarla çarpışıyordu. Bir odadaki yataktan öteki odadaki yatağa giden dar yoldan başka her yer kitaplarla kaplıydı. Fischer'le kanter içinde kalmıştı ve artık burnunun ucunu kitap yığınların tepesine değdirmeye cesaret edemiyordu. Kamburun içine çekmeye çabaladı ama bunu beceremedi. Bu fiziksel güçlük artık neredeyse dayanılmaz hale geliyordu. Öyle yorgundu ki kitapların üzerine tükürüp yatmak geliyordu içinden. Ama onca yorgunluğu bir kenara bıraktı. Aramalarına karşın küçücük bir boş yer bile bulamayıncaya dek işini sürdürdü ve yarı ölmüş bir halde yığıldı. Bunca büyük bir kitaplık hayatımda görmedim diye homurdandı. Kiye'nin gülümsemesi tüm yüzüne yayıldı. Daha yarısını bile görmüş değilsiniz dedi. Fischer'le böyle bir olasılığı aklının ucundan geçirmemişti. Göz dağ verir tavırla gerisini sabahleyin tamamlarız dedi. Kiye'nin gafil avlandığını düşündü. Ama da böbürlenmişti. Aslında kitapların üçte ikisi boşaltılmış durumdaydı. Küçücük adam bunu bilse onun hakkında ne düşünürdü? Doğru ve özenli insanlar nesneleri olduğundan çok göstermekle suçlanmaktan hoşlanmazlardı. Yarın odaları daha küçük bir otelde yatmaya bakmalıydı. Cüceye daha küçük paketler verecek, iki paketin bir küme oluşturmasını sağlayacak biçimde hazırlayacaktı onları. Ve eğer Fischer'le burnunun yardımıyla bir şeylerin farkına varırsa ona yalnızca şunu söyleyecekti. İnsanların burunları her zaman aynı düzeyde değildir. Benden öğreneceğiniz pek çok şey var. Bu gece daha fazla boşaltma yapılmasına izin vermemeliydi. Küçük adam şimdiden yeterince yorulmuştu. İyice hak ettiği üzere dinlenmesini sağlamalıydı. Yorgunluğunuza saygı duyuyorum dedi. Kitaplar pek iyi yerleşmiş bulunuyor. Şimdi yatabilirsiniz. Yarın sabah işimizi sürdürürüz. Böylece ona karşı düşünceli davranıyor, ancak bir uşak olduğunu da unutmuyordu. Az önce yaptığı iş onu bu düzeye indirmiş bulunuyordu. Fischer'le yattıktan ve biraz dinlendikten sonra Kiye'ne seslendi. Yataklarda iş yok. Çok rahatsızdı. Yaşamında hiç böylesine yumuşak bir döşeğe uzanmış değildi. Ve bu rahatsızlığını dile getirmek zorunda hissetti kendini. Kiye'n Çin'deydi. Her gece uykuya dalmadan önce oraya giderdi. Günün olağan dışı olayları imgelerine değişik bir biçim vermişti. Ani ve büyük bir değişiklik yapmadan bilgilerini halkın yararına sunma fikrini geliştirdi. Cücenin kendisini anladığını sanıyordu. Birbirine benzer düşüncede insanoğullarının var olabileceğini kabul ediyordu. Bunlara birazcık eğitim, biraz insanlık aşılamak büyük bir başarı sayılmalıydı. İlk adım atmak her zaman zordu. Dahası herkesin kendi bildiği gibi davranmasına göz yumulmamalıydı. Böylesine büyük bir bilgi birikimiyle her gün iç içe yaşamak, küçük adamın bilgiye karşı olan açlığını giderek artıracaktı. Bir bakacaktınız, gizli gizli bir kitap almış okumaya çabalıyor. İşte buna izin vermemeliydi. Bu onun için zararlı bir eylemdi. Sahip olduğu azıcık zekayı da yok edecekti. Zavallı adamcağız ne kadar bilgiyi kaldırabilirdi acaba? Önce bu işe sözlü olarak hazırlanması gerekirdi. Tek başına okumaya başlamasının acelesi yoktu. Çince'yi ana dili gibi konuşabilmesi için yılların geçmesi gerekliydi. Ama çok geçmeden Çin kültür dünyasının fikir ve yorumcularına değgin bir şeyler öğrenmiş olacaktı. Bu konulardaki ilgisini uyandırmak için günlük yaşantıda kazanılan deneylerle bu fikirler arasında bağlar kurulmalıydı. Mong, Tise ve Biz başlığı altında bir deneme kalemi alınabilirdi. O bundan ne anlayabilirdi ki? Kiyan cücenin az önce bir şey söylediğini anımsadı. Söylenenin ne olduğunu bilmiyordu. Ama demek cüce daha uyumamıştı.